Ayrım 7.
İyileştin mi yani? Hemen hemen. Sevkinizi birkaç gün içinde yaparlar. Cepheye mi diye haykırdı Tuna. Sefer görev yerine diye düzeltti Doktor Binbaşı Kutlu. Aynı donuk ve kesinlikle katılımsız sesiyle. Bir de özel bir haberim var. Gözlüklerinize cam taktırdım. Yalnız ne? -5 derecelik cam kalmamış ellerinde. 3 derecelik miyop camı taktılar. Malum seferberlik zamanı. Daha sonra onu da hallederiz diyerek gözlüğü uzattı. Teşekkür ederim dedi gülerek Tuna. Ucuz da olsa iyi bir numara. Efendim diyerek şaşırdı Doktor Binbaşı Kutlu. İyi bir kabus numarası bu dedi. Tuna doktorun şaşkın bakışları altında gözlüğünü takarken. Eksik numaralı gözlükle her şeyi biraz görebilirim. Ama asla net göremem. Anlıyorsunuz değil mi? Hiç anlamamış boş bir ifadeyle baktı doktor. Korku filmlerinde kullanılan bir teknik. Yani kuşkularım ve endişelerim nedeniyle içine düştüğüm bu karabasan var ya, işte onun yarı bulanık manzaralarla daha da dehşet verici olması isteniyor. Derin derin içine çekti Doktor Binbaşı Kutlu. Sizce kim istiyor bunu? Tabii ki beynim dedi Tuna acı acı gülerek. Bakın doktor, çocukluğumdan beri çok zeki iki kişiye hayran olarak büyüdüm ben. İkisini de çok sevdim ve hala da durdu, gözlerini kaçırdı. Kendi bildiği bir zamana kısa bir yolculuk yaptı. Sonra toparlandı ve devam etti. Onlara hayranlığım ve sevgim o denli büyüktü ki zeka ve yeteneklerini kıskanmak aklımın ucundan bile geçmedi. Anlıyor musunuz bunu? Şiddetli sevginin insana sunabileceği en yoğun hoşgörü düzeyinde yaşamanın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz bir düşünün. Şiddetli sevmek nasıl bir şeydir? Çıldırmadan düşünün ama. Doktor Binbaşı Kutlu Çeçen Tuna'nın yatağına yaklaşmış dikkatle dinliyordu onu. Onlarla o ikisiyle öyle yakındım ki kendimle ve zekamla ilgili ne bir düşüncem ne de şikayetim oldu. Hiç, asla. Aslını sorarsanız doktor ben Arassi adayla büyümedim. Ben o iki mucize insanı sadece sevmekle de kalmadım. Ben onları yaşadım. Ben onlar oldum. Ben onların bedenlerinde de var oldum yıllar boyu. Ve bir gün sustu yine. Evet, bir gün diye sordu doktor donuk sesiyle. Bir gün onlar artık yanımda olmadığında, o gün. Evet, böyle olmuş olmalı. Tabii ya, demek ki o sıralarda kendi zekamı, kendi beynimi küçümsediğimin farkına varmamış olmalıyım. Evet, bakın bu anlattıklarım son derece mantıklı değil mi sizce? Gözünü çıkartıp baktı. Şimdi de beynim benden intikam alıyor. Kendi öz zekamı böyle aşağılamamın, başkalarına aşırı hayranlığımın cezası. Ne hoş değil mi doktor? Gözlüğünü taktı yeniden. Bakın her şeyi görüyorum ama tam olarak netleyemiyorum. Vallahi iyi plan. Plan mı diye kuşkuyla sordu Doktor Kutlu. Kendi beynimin, kendi bilinçaltımla birlikte bana kurduğu plan. En büyük darbeyi en yakın olan vurur. Hocam artık siz dinlenin biraz. Düşünmeyi de bırakın, rahatlayın azıcık. Şimdi gözlüğünüzü çıkartın da alnınızdaki şu dikişi alalım. Merak etmeyin, canınız hiç acımayacak. Sesi donuk ve mesafeliydi. Uysalca söyleni yaptı Tuna. Sessizce dikişlerinin alınışını bekledi. Evet, işte bu kadar. Belki küçük bir iz kalacak ama estetik bir sorun yaratmayacaktır. Baş dönmesi var mı? Hayır, iyiyim doktor. Sağ olun, dedi Tuna zoraki bir gülümsemeyle. Size ağrı kesici ve yatıştırıcı iki ilaç vereceğim. İkisi de hafiftir. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sevkinizden önce bir kez daha göreceğim sizi. Doktor susunca derin bir sessizlik doldurdu boşluğu. İnsanın kolayca içinden çıkıp gidemeyeceği yoğun bir sessizlik. İki genç adam ne yapacaklarını bilmeden kısa bir süre sıkıntı içinde kaldılar. Uzanıp başucundaki komodinin üzerinden gözlüğünü alan Tuna, eksik numaralı camların arkasından dikkatle Doktor Binbaşı Kutlu Çeçen'e baktı. Nasıl biri olduğunu ele vermemek için çok çaba gösterdiğini düşünerek onu süzdü. Ciddi görünüşlü, çirkin sayılmayacak ama yakışıklı da denemeyecek bir adamdı gördüğü. Saçları alnının iki yanında dökülmeye başlamıştı. Orta boyluydu. Lisede en sevdiğim derslerden biriydi edebiyat, dedi doktor. Pastel renkli bir gülümsemeyle Tuna'yı şaşırtarak. Bunun nedeni çok iyi bir edebiyat öğretmenimiz olmasıydı. Kitapları sevmeyi, kitapların içinde izler sürmeyi ve onların arasına saklanmayı o öğretti bana diyebilirim. Demek saklanmayı sevdiğini itiraf ediyordu. Edebiyat, özellikle roman ve hikaye, biz erkek öğrencilerin pek ciddiye almadığı, daha çok kızlarla özdeşleştirdiğimiz fazla duygusal, laf salatası, uydurulmuş tali işlerdendi. Halbuki Vasfi Hoca bize iyi edebiyatın zeka ve yetenek ürünü olduğunu öğretti. Edebiyatın söz ve anlam birimi olduğunu anlattı. İyi iletişim olmadan ne düşünce ne uygarlık olurdu. Edebiyata saygı duyup ondan zevk alma servetini onun sayesinde kazandık. Edebiyat öğretmeni olduğum için beni kazanmaya çalışıyor, pofpofluyor aklınca diye düşündü Tuna. Akıllıca sözler söylüyor ama yağlamak için. Sonra sordu kendine, ama neden yapsın bunu? İleriki yıllarda hem özel yaşamımda hem de psikiyatri eğitimimde edebiyatın çok yardımını gördüm. Demem o ki iyi öğretmenin önemini bilirim. Psikiyatri mi diye şaşırdı Tuna. O sırada yüzünden eksilmeyen geniş gülümsemesi, dünya yıkılsa umurumda olmayacak tavrıyla hasta bakıcı Hasan girdi içeriye. Emrinizle hocamı almaya geldim binbaşım. Tuna'nın tüm karşı çıkmasına rağmen onu tekerlekli sandalyeye oturttular. Demin de söylediğim gibi, siz bize lazımsınız hocam. İyi öğretmen sadece öğretmez, sevdirir. Bilgiyi kullanmayı kolaylaştırır. Ve işte bunun için kendinize iyi bakacaksınız, dedi doktor binbaşı kutlu donuk sesiyle. Hasta bakıcı Hasan, Tuna'nın tekerlekli sandalyesini sürerek odadan çıkartıyordu ki, siz cerrah değil miydiniz doktor, diye sordu Tuna kuşkuyla. Hepimiz biraz öyle değil miyiz, diyen doktorun sesini güçlükle duydu koridora çıkarken. Ne diye acele ediyorsun Hasan, doktorun cevabını duyamadım senin yüzünden, diye çıkıştı Tuna. Sonra da kendi sesindeki öfkenin fazlalığından kendisi rahatsız oldu. Neden böyle çok kızmıştı sanki Hasan'a? Kusura kalma ama hocam, sen de durduğun yerde celalleniyorsun valla. Acele ediyorum çünkü yaralılar geliyormuş. Zaten çok ölü var diyorlar. Çok ölü mü varmış diye ürperdi Tuna. Tanrım, dışarıda hep birileri ölüyor. Sesi çaresizlikten boğulmuştu. Dur dellenme gene hocam, rahat dur oturduğun yerde. Tansiyon neyim yapar şimdi, ne örcene vakit he? Dar beyaz koridor hiç bitmeyecek kadar uzun geldi Tuna'ya. Halbuki oturarak geçilen yol yürünenden daha kısa duygusu vermeliydi, dedi. Ağzını yediğimin hocam, ne diye ağlını bunlarla yorarsın? Bana mesela, ben Anadolu insanıyım, öyle kafamın yatmadığı işlere hiç giymem, bilmediğim şeylere hiç bulaşmam. Ama sonunda Allah'ın dediği olur, bak şu alnına ne yazılmışsa o çıkar bahtına. Gel sen şu Hasan'a kulak ver, o güzel canını hiç sıkma, aslan gibi gençsin maşallah. Eh biraz kuru kalmışsın ama olsun, ziyanı yok, toparlarsın. Keşke senin gibi düşünebilseydim. Keşke kadere inanabilseydim Hasan. Özenmediğim olmuyor mu sanıyorsun? Doğru söylüyorsun. Yalın ve küçük güzeldir. Ama olan olmuş bir kez. Akıl ve bilinç işin içine girdi mi geri dönüşü yoktur. Vallahi hocam, senin ağzın iyi laf eder. Güzel, hoş konuşursun ama kusura kalma. Biraz boş söylersin gibime gelir. Canını boşuna sıkarsın. Hiç zorlama kendini. Bırak akan su denize vatsın. Ne demiş atalarımız? Akacak kan damağı da durmaz. Korkunun ecele faydası yoktur. Anlıyor musun? Nasıl oluruna bırakırım Hasan? Bir savaş yaşıyoruz diyorsunuz. Ama hiç kimse bunu konuşmuyor. Sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Sanki ölümler başka ülkedeymiş gibi uzakta kalıyorlar. Ne zaman bu savaştan söz açsam çevremdekiler konuyu değiştiriyor. Bana deli muamelesi çekiyorlar. Savaş yok, bütün bunlar benim endişelerimin yarattığı bir karabasan diyorum. Bu kez de kimse inanmıyor. Sorun bende değil, sorun bizlerde. Asıl sen anlıyor musun? Vah hocam, vah sana. Çok görüyorsun kendini. Zaten kuş kadar canın kalmış oncağız. Bir servis asansörüne binip zeminin iki kat altına indiler. Yeniden bir koridor geçip labirentin sonunda bir başka asansörle üç kat çıktılar ve nihayet koğuşa geldiler. Koğuş loştu ve boş görünüyordu. Onu ranzalı yataklardan birinin alt katına bırakan hasta bakıcı Hasan bir ilaç içirtti. Bir saat sonra içmesi için de bir hap da başucuna bıraktı. Benim acilen gitmem gerek hocam. Bah seni sevdim. Mert adamsın ama ahlına mukayyet olacaksın. Şimdi hiçbir şey düşünme. Uzan, dinlen. Yakında çok ihtiyacın olacak. Güç, kuvvet toplamaya bahsen. Sağ ol Hasan, teşekkür ederim, dedi Tuna gülümseyerek. Ha bah, sakın unutma amma, diye ekledi hasta bakıcı Hasan çıkarken. Şu Anadolu ermişlerinin vardır bir bildiği hocam. Sen bırak suyu aksın, su denize varsın, gülümsedi Tuna. Su hepimizi sürüklüyor Hasan, diye mırıldandı. Hasan çoktan çıkmıştı. Su hepimizi sürüklüyor, diye esnedi. Yine uykuya yenik düştü. İlk gece zordur. Korku ve kan daha her şeyin sonu değildir. bir şey, tek bir şey tüm yıkıma karşı ayakta kalır. İnsanın insanla karşılaşması. Gün oldu, bir yabancının bakışlarıyla, bize göz kırpışıyla uçurumun kenarından döndük. Cesar Paves. Lunita gazetesi, İnsana Dönüş. O çok özlenen ve sevilen, aniden insanın karşısına dikildiğinde sevinçten nutku tutulabilir. Öyle de oldu. Aras, sen misin? Diye seslendi Tuna. Ama sesi çıkmadı. Aras, sesi dudaklarında kilitlenmişti. Sonra hala aynı kabusun içinde koğuşta olduğunu ayrımsadı. Allah kahretsin, ne zaman bitecek bu karabasan diye tükürür gibi söylendi. Sesi çıkmıştı bu kez. Salak, hala Aras'ı arıyorsun diye kızdı kendine. Şşt diye fısıldadı yatağının önünde duran gölge. Uyuyan var, yavaş konuş. Yatağında doğrulan Tuna, koğuşun küçük pencerelerinden içeriye sızan sarı ışıkta gölgeyi seçmeye çalıştı ama gözlüksüz başaramadı. Üzerinde yalnızca bir atlet, bir de kilot olduğunu fark ettiğinde kendisi gibi çamaşırla dolaşan gölgede yatağının ucuna oturmuştu bile. Beni kim soydu? Ne zaman gece oldu? Daha ne saçmalıklar olacak bu Allah'ın cezası karabasanda diye bağırdı. Sakin ol, ilk gece hep zordur ama alışırsın dedi gölge. Sen mışıl mışıl uyuyordun. Hasta bakıcı geldi, sana ilaç verdi. Bu sıcakta eşofmanla pişmemen için de seni soydu. Beni sürekli uyutuyorlar diye öfkeyle fısıldadı Tuna. Beni uyutarak benden kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü ben farkındayım. Sen zaten hep böyle hayaller kurardın dedi gölge. Ben mi? Sen de kimsin? Aşk olsun Tuna. Beni hala tanımadın mı be? Ses yabancı değildi ama... Uy çocukluk arkadaşım Sefer'i nasıl tanımazsın da? Fırıncı Sefer'i de mi unuttun yoksa uşağım? Sefer say sen misin? Diye sevinçle bağırdı Tuna. Ta kendisi dur da. Uy bir türlü Trabzonsporlu yapamadığımız Tuna öğretmen. Haçen nasılsın kuzguncuklu hemşerim? Tuna altın bulmuş hazine avcısı coşkusuyla Sefer'le kucaklaştı. Sefer ilkokuldan sonra okulu bırakmış, babasının fırınında çalışmaya başlamıştı. Böylece ayaküstü sohbet edilen, bir fıkralık kahkaha paylaşılan, uzaktan yüksek sesle selamlanan, yokluğu ancak uzun süre sonra fark edilecek ikincilikli bir çocukluk arkadaşı hanesine yazılmıştı yeri. Halbuki şimdi Tuna bir can dost, çok yakın arkadaş sıcaklığıyla kucaklıyordu Sefer'i. Sefer gerçekle arasında kurulacak bir bağdı ve o karabasandan kurtulmak için gerçeğin kırıntılarına bile gereksiniyordu. Tuna'nın sırtını sertçe patpatlayan Sefer hiç beklemediği bu ilgiden hoşnuttu. Nasılsın Tuna'ya? Seni görmek için illa askere mi geleceğiz yani? Hala takım tutmuyor musun sen? Tutmuyorum be Sefer. Ben futbolla çok ilgilenmezdim bilirsin. Bunlar Aras'ın konuları. Aslanım sen köşkün bahçesinden çıkmazdın ki. Varsa yoksa sinemacıların kızı. O kız mahalleye geldikten sonra bizi unuttun sen. Neyse boş ver şimdi bunu. Haçen çocuk var mıdır ufukta? Sen onu deyiver Sefer kardeşine daha. Ne çocuğu diye şaşırdı Tuna. Haçen bildiğimiz uşak derim. Çocuk, bebek, evlat falan işte daha. Ha yok canım daha erken. Erken olur mu uşağım? Benim uşaklar ortaokula başlayacak seneye. Ellerinden öperler maşallah. O kadar oldu mu say Sefer? Sen ne diyorsun öğretmen? 34 yaşımıza geldik be. Bunun sonu 40'tır. Artık işim boktur. Uy benim saf uşağım. Vay canına, senin o kadar büyük çocuğun var ha? Tabii ya, biri 11, öbürü 10 yaşında aslanlarımın. Allah bağışlarsa, yakında senin öğrencin olursa şaşma. Ha bak, onları ikisini de okutacağım. Beni babam okutmadı, ben onları okutacağım. Sustular. Askeri yatakhanede yan yana oturmuş iki çocukluk arkadaşı sustular. Sahi sen düğün dernekle de evlenmedin be Tuna. Bir duyduk, aa bizim Mavi Tuna, mahalle arkadaşımız sessiz sedasız evlenmiş. Hem de yıldırım nikahıyla. Uy şaştık kaldık. Hem de doktor hanımla. Uy buna bir daha şaştık tabii. Neyse, haçen olur mu uşağım da? Öyle göbekli, danslı, çalgılı, dansözlü bir düğün kuracaktın ki Sefer kardeşin sıkacaktı kurşunu, kutlayacaktı arkadaşının mutluluğunu da. Haçen rakileri tokuşturacaktı Kismet babanın meyhanesinde da. Güldü Tuna. Yine yaparız be Sefer. Tekrar sustular. Sefer diye fısıldadı Tuna. Sefer, iç savaş çıktığı doğru mu? Sence şu anda ikimiz seferberlik ilan edildiği için bir koğuşta iç çamaşırıyla yan yana oturmuş konuşuyor muyuz gerçekten? Çok sevdiği Laz aksanıyla arkadaşlarına gösteriş yapmaya bayılan Sefer, bütün neşesini bir kenara bırakıp dikkatle Tuna'nın yüzünü inceledi. Kaşlarını çattı. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Yoksa Susup kaşlarını çattı bir süre. Yoksa senin hakkında söyledikleri doğru mu? Oğlum sen kafayı mı yedin be? Bu dediklerinde ciddiysen sen ya manyaksın ya da korkak. Demek gerçek diyerek bir kez daha çöktü Tuna. Birisi de çıkıp bütün bu görüntülerin aslında bir düş, bir karabasan olduğunu onaylasa. Bir kişi, tek bir kişi. Tanrım bir tek insan yetecek bana. Bana baksana sen Tuna. Ya sen keçileri mi kaçırdın, rol mü yapıyorsun? Ne biçim erkeksin sen arkadaş? Korkuyor musun yoksa? Evet korkuyorum Sefer. Hem de çok korkuyorum. Eğer gerçekten bir iç savaşta yaşıyorsak neden konuşmuyoruz? Niçin görmezden geliyoruz diye korkuyorum. Yaşamıyorsak o zaman bu kabusu başıma açan beynimin intikamından korkuyorum. Vay aslanım be, yazık olmuş sana koçum be diye canını sıkarak dudaklarını büzdü Sefer. Kız yüzünden mi oldu bu iş? Ne bileyim, seninki kara sevda gibi bir şeydi o kıza karşı. Öyle derlerdi. Saçmalama Sefer, ben ne anlatıyorum sana, senin aklın nerede? Hakkımda ne dedikleri umurumda bile değil. Ben gerçeği arıyorum, o kadar. Yalnızca gerçeği. Yükselen öfkesinin yatışması için bekledi. Üst üste yutkundu. Bak Sefer, sen akıllı adamsın. Beni dinlersen asıl delirenin ben olmadığımı anlayacaksın. Dinleyecek misin? Mecburen dercesine ellerini iki yana açtı Sefer. Bak Sefer, çevrene şöyle bir bak. Şiddet, terör ve baskıdan canı yanmamış, canına tak etmemiş veya bezmemiş kimse kaldı mı? Ha? Söylesene, sivil, asker, kadın, çocuk, bebek, her gün insanlar ölüyor mu? Evet, ve biz de bunu seyredip susuyor muyuz? Evet, bak susuyorsun. Bak sen de susuyorsun. Gördün mü işte? Hepimiz susuyoruz zaten. Ben de sustum ama sustukça sonunda başıma bu iş geldi. Vah sana ki vah vah be aslanım dedi Sefer üzülerek. Artık yakında bir iç savaş çıkar diye endişe içinde aylarca, yıllarca bekledim Sefer. Korkumun ve endişemin boyutlarını anlatamam sana. Sustu. Konuştukça açıldığını, rahatladığını şaşırarak fark ediyordu. Aylardır, hatta yıllardır bu konudaki endişelerini kimseyle paylaşmayışının yarattığı yük hafifliyor muydu? Ve bir sabah uyandım. Günlerden salıydı. Bu benim en sıkıcı bulduğum gündür zaten. Kapı çalındı. İki asker kapıda bekliyordu. Beni askere aldılar. Seferberlik ilan edilmişti. Çok korkarak beklediğim şey tıpkı ama tıpkı düşündüğüm biçimde başıma geldi. Anlıyor musun Sefer? Sefer hiç ses etmedi. Sence bu gerçek olabilir mi? Sırf ben düşledim diye, benim düşlediğim biçimde savaş çıkabilir mi Sefer? Endişeyle dudaklarını ısırarak onu dinleyen Sefer hala susuyordu. Ben Türkiye'de değil, başka bir coğrafyada da yaşıyor olabilirdim. Mesela Bosna'da, Sri Lanka'da, Makedonya'da ya da ne bileyim Ruanda'da. Hiç fark etmeyecekti Sefer. İnan bana, hiç fark etmeyecekti. Bu endişe ve korkularla orada da başıma aynı şey gelecek, kaygılı düşlerim aynen gerçekleşecekti. Sen doktora falan gittin mi Tuna? Bakıyorum sen de çıldırdın bu düşünenler arasına katıldın Sefer diye sinirli bir kahkaha attı Tuna. Bak Tuna, seni severim bilirsin. Seni mahallede sevmeyen yoktur. Dedem Muharrem amca, kuzguncuğun en sayılan insanlarındandı. Allah rahmet eylesin. Keza ailen namuslu, helal süt emmiş, milliyetçi, dini bütün insanlardır hepsi. Ve tabii Aras. Aras bir efsane addır orada. İkisi de susup Aras'ı düşündüler. Yarı aydınlık gecenin içinde sessizce geriye döndüler bir süre. Tamam, anlıyorum. Başından çok talihsiz bir olay geçmiştir. Ama aslan gibi genç adamsın. O kadar okudun, tahsil gördün. Toparlan be kardeşim. Bırak bu kabus masallarını. Aç gözünü. Gerçekçi ol ya. Benim gözüm açıldı Sefer. Dışarıda, evimizin ve bedenimizin dışında sürekli birileri öldürülüyorken, öldürülen her insan için bizim de biraz öldüğümüzü anlamak ne çok zaman alıyormuş meğer. İçini çekti Tuna. Sefer de aynısını yaptı. Her ölüşümle bu kabusu yeniden yaşamaya başladım. Şiddet ve çılgınlık artıyor, vurdum duymazlık çoğalıyordu. Bir iç savaş çıkacağı endişesi içimi kemiriyor, bu endişe giderek bütün sevinç ve umutlarımı gölgeliyordu. Kimseye bu korkularımı açamıyordum. Ya kaçıyor ya da abarttığımı söyleyip kafalarını kuma sokmaya devam ediyorlardı. Tek kişi vardı konuşacağım. O da derin ve uzun bir nefes aldı Sefer. Çenesini kaşıyarak yere bakmayı sürdürdü. O kişiyle konuştun mu peki diye sordu başını kaldırmadan. Onu sıkmaktan korktum. Onun çok güç günleri oldu biliyorsun. O kız mı? Şu sinemacıların kızı. Evet o. Ada dedi sesi pırıl pırıl ışıyarak Tuna. Ve bak ne oluyor. Aynı sabah, o salı sabahı, tam bu kabusun başladığı gün, aynı anda en fazla korktuğum bir başka şey daha başıma geliyor. Gazeteler adayı katil ilan ediyorlar. Ha bak, ne bir araştırma, ne bir sorgu. Pat diye, öylece. Satışları artsın diye. Tamamen keyfi. Ve ada ortadan kayboluyor. Tanrım, hayatta en çok korktuğum şeylerden biri onu yitirmektir. Bunu dünya ailem bilir. Bak işte bu doğru. Sen o kıza çocukluğundan kafayı takmıştın oğlum. Bak gördün mü Sefer? En çok korktuğum, ya başıma gelirse diye endişeden boğulduğum iki olay aynı sabah, aynı anda ve birlikte gerçekleşiyor. Yani bu olanlar gerçek değil Sefer. Tamamen planlanmış, tamamen beynimin kurguladığı bir bilinçaltı oyunu. İç dengelerim öyle bozulmuş, öyle yıpranmıştı ki beynim bana bir ders vermeyi düşündü herhalde. Yani dostum, burada olanlar ve şu an yaşadıklarımız gerçek değil. Ada kaybolmadı ve seferberlik ilan edilmedi. Sen aslında şimdi burada değilsin, Kuzguncuk'tasın. Bunlar bir yanılsama, bir karabasan, bir düş. Bütün hepsi benim beynimin bir ürünü. Bak Tuna öğretmen diye sinirli konuştu Sefer. Bak, eğer hastaneden yeni dönmemiş olsaydın Allah yaratmış demez burnunun üstüne bir yumruk kordum ki vallahi kendine gelir elimi öperdin. Ama zaten yaran beren kurumamış daha. Biraz sert ol be koçum. Erkek adama yaraşır mı bu zayıflık? Tövbe tövbe. Deli edeceksin beni be. Rahat bırak adamı be kardeşim diyen Davudi bir ses duydu. Belki de gerçek taşıyamayacağı kadar ağır geliyor ona. Hangimize gelmez ki zaman zaman? Tuna'nın arkasındaki yatakta yarı doğrulmuş bir gölge biraz uykulu bir sesle onlara sesleniyordu. Gitme üstüne öğretmenim, baksana nasıl bunalmış adam, görmüyor musun? İyi de birader, bu bizim mahalle arkadaşımız, bırakalım da tımarhaneyi mi boylasın? Sevmek kollamaktır bizim oralarda. Doğru dersin de kollamak baskıya dönüşünce ters tepiyor, görmez misin? Bana sorarsan sevmek baskı yapmadan kollayabilmektir.